Ayrım 17.
Sayfa 192. Castelli'nin genç ve henüz tanınmamış Evangelista Torricelli adındaki bir öğrencisi 1632 yazında Galileo'ya gönderdiği mektubunda diyalog sayesinde Kopernikusçu olduğunu söylüyor ve yeni idolü Galileo'ya kendisini eğiten cizvit pederlerin de Kopernikus'un görüşlerini desteklemeseler bile kitabı büyük bir zevkle okuduklarını anlatıyordu. Torricelli 1608-1647, bugün 1643'te barometreyi bulan kişi olarak hatırlanmaktadır. Ne var ki bazı cizvit gökbilimciler, başta güneşteki lekeleri Galileo'dan önce keşfettiğini iddia eden Peder Christopher Scheiner, namı diğer Apelles, diyaloga sert tepki gösterdiler. Uzun bir gecikmeden sonra 1631 Nisan'da yayınlanan Rosa Ursina adındaki en son kitabında Scheiner, Galileo'ya saldırgan bir dille çıkışmıştı. İtalyanca konuşmayı öğrenmiş olan Scheiner artık Roma'da yaşamaktaydı ve Peder Riccardi ile uzun bir görüşme yaparak diyalogun yasaklanmasını istedi. Güneşteki lekelerle ilgili 20 yıl önceki münazaradan beri öfkesi bir türlü dinmemiş olan Scheiner, kitapta şahsına yönelik yeni bir iftirada bulunulduğu sonucuna vararak çılgına dönmüştü. Diyalog çok geçmeden Papa Urban'ın da gazabına uğradı. Kitap çok uygunsuz bir zamanda Papa Urban'ın dikkatini çekmişti. Hovardaca yaptığı savaş harcamaları yüzünden papalığın borçları katlanmış ve İspanyolların kendisine komplo hazırladıkları korkusu paranoya boyutlarına varmıştı. 8 Mart 1632'deki özel kardinaller toplantısında Vatikan'ın İspanya Büyükelçisi Kardinal Gaspar Borgia, 30 yıl savaşında Alman protestanlara karşı Kral 4. Filip'e verdiği desteğin tam bir fiyaskoyla sonuçlandığını söyleyerek Papa'yı açıkça suçladı. Kardinal Borgia'ya göre bu davranış Papa'nın kiliseyi korumaktan aciz olduğunu, hatta bunu istemediğini gösteriyordu. Urban ailesinden kardinallerin İspanya yanlısı bu büyükelçiyi susturmak için atılmaları üzerine iş yumruklaşmaya kadar varmış, düzeni sağlamak için İsviçreli muhafızların salona girmeleri gerekmişti. Urban zehirleneceği korkusuyla kendini Roma'nın 13 mil güneydoğusunda göl kıyısında papalığa ait bir inziva köşesi olan Castel Gandolfo'ya kapattı. İspanya'nın denetiminde Napoli'de gerçekleştirilen askeri manevraların hedefinin kendisi olduğundan şüphelenmekteydi. Ayrıca o günlerde Urban'ın Urbino'daki Medici'lere ait mülklere el koymasına misilleme olarak Toskana Grand Dükü'nün donanmasını papalığa ait Ostia ve Civita Vecchia limanlarına göndereceği kanısındaydı. Kendisi de Floransalı olmasına karşın Urban, papalığının başlarında 1624, Urbino'nun yaşlı ve güçsüz dükü Francesco della Rovere'den Ferdinando'ya miras kalacak topraklar üzerinde gayri hukuki bir yoldan hak iddia ederek Medici'lerin arazisine girmişti. Papa Urban dükün ölümüyle Urbino'nun sahipsiz bir fief haline geleceğine karar vermişti. Dolayısıyla Urbino'yu kilisenin malikaneleri arasına katabilirdi. Fakat Ferdinando'nun halası, eski Urbino düşesi Caterina de Medici, uzun zaman önce kendi isteğiyle Urbino'dan ayrılarak Ferdinando'nun ailesine katılmıştı. Yine Ferdinando'nun müstakbel eşi Victoria della Rovere, nişanlandırıldıklarında Ferdinando 12 yaşında, Rovere ise kundakta bir bebekti. Yaşlı dükün torunu ve tek varisiydi. Çiftin bu kadar erken nişanlanmasındaki asıl gaye, Urbino dükalının Medici hanedanında kalmasını sağlamaktı. Ancak bu ayrıntılar Urban'ı papalığa bağlı askerleri almak için hazır beklemek üzere Urbino üzerine göndermekten alıkoyamadı. Böylece Francesco della Rovere 1631'de öldüğünde Ferdinando ile Floransa'daki Crocetta Manastırı'nda yaşayan ve hala bir çocuk olan Victoria bu araziyi Papa Urban'a kaptırdılar. Galileo'nun kitabı 1632 yazında Roma'ya geldiğinde Urban'ın onu okuyacak zamanı olmadı. Ancak adları bilinmeyen bir takım danışmanlar Papa adına kitabın korkunç bir hakaret olduğuna hükmettiler. Galileo'nun neredeyse bir ordu oluşturan Roma'daki hasımları kitapta Kopernikus'un yüceltilmesinin bir rezalet olduğunu söylediler. Bu durumda çoktandır Avrupa'nın savaş meydanlarında Katolik gayretkeşliğinin bayraktarlığını yapmakla alenen suçlamakta olan Papa yeni bir hakaretin cezasız kalmasına izin veremezdi. Urban'ın felsefesini Simplicio'ya savundurtarak Galileo'nun onu aptal yerine koyduğunu iddia eden tahrik edici sözler karşısında iyice köpüren Papa Hazretleri, Ağustos'ta diyalogu yeniden incelemek üzere 3 kişilik bir komisyon kurdu. Komisyon üyeleri Eylül'de Papa'ya sundukları raporda, yerin hareket ettiğini ve güneşin hareketsiz durduğunu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ileri sürmekle, böylece hipotezden sapmakla Galileo'nun kendisine verilen talimatları dinlememiş olabileceğini düşünüyoruz, dediler. Şimdi gerek bu kişiye gerekse bu matbu kitapla ilgili olarak nasıl bir yol takip edileceğine bakılması gerekir. Bu gelişmeler karşısında telaşla aralarında gizli diplomatik yazışmalara başlayan Büyükelçi Nicolini ile Grand Duke'un devlet bakanının kanaati aynıydı. Gök kubbe tepemize yıkıldı. Büyükelçi Papa'yla son derece duygusal bir havada yaptıkları bir toplantının sonuçlarını aktarırken, Papa'nın bizim zavallı Signor Galilei konusunda bundan daha kötü niyetli olabileceğini sanmıyorum diye yazıyordu 5 Eylül tarihli mektubunda. Urban öfkeden kudurmuş. Daha sonra da aynı kızgınlık feveranlarıyla vermiş veriştirmişti. Yine nahoş bir deneyiminden söz ederken, Hazretleri kafasına bir şey koydu mu Nuh der peygamber demez. Özellikle kendisine karşı çıkıldığında, tehdit edildiğinde ya da hiçe sayıldığında gözü kimseyi görmez. Başımız gerçekten dertte, diyordu Nicolini. Eylül ayı bitmeden Floransa'daki Engizisyoncu'ya çoktan tükenmiş olmasına karşın diyalogun artık satılmayacağını bildiren ve yazarının Ekim ayında Engizisyon'un önüne çıkarılmasını isteyen resmi bir emir ulaştı. Bu sert buyrukları Papa'nın kardeşi Kardinal Sant'Onofrio namıyla bilinen Antonio'nun çıkarmış olmasına karşın Galileo kararı yumuşatmak için en nüfuzlu dostu olan Kardinal Francesco Barberini'ye başvurdu. 8. Urban bu yaşlı ve hasta adamın özellikle Floransa'da vebanın yeniden baş gösterdiği bir sırada Roma'ya kadar gelmemesini sağlayabilir miydi? Ve diyalogun ilgili bütün yetkililerden resmi onay almak için gerekli bütün kanallardan geçtiği ortadayken Galileo kitaba yöneltilen itirazlara yazılı karşılık veremez miydi? Hayır ve hayır. Burnundan soluyan Papa en fazla Galileo'nun rahat ve huzur içinde Roma'ya gelmesini temin edebilirdi ama gelmek zorundaydı. Hem de derhal. Zaten bütün bir Ekim ayı kararı yumuşatmak için yaptığı başvurularla çoktan geçmişti. Ayrıca 40 günlük karantina yüzünden Roma'ya giriş izni alana kadar belki Siena'da bekletileceğinden bir 20 gün daha kaybedecekti. Kasım ayında Galileo yataklara düştü. Hiçbir yere kıpırdayacak durumda değildi. Hastalık Aralık ayına sarkınca Papa küplere bindi. Bunun üzerine Floransa'daki Engizisyoncu Galileo'yu Arcetri'deki evinde resmen ziyaret etti. Bu ziyarette Galileo'nun dostu ve şahsi doktoru Giovanni Ronconi'nin de aralarında bulunduğu 3 seçkin hekimden oluşan bir heyet, 17 Ekim'de yaşın ilerlemesinden kaynaklı genel güçsüzlüğün belirtisi olan çarpıntı, sık sık baş dönmesi, melankoli, mide zafiyeti, bedenin her yerinde ağrılar, karın zarının yırtılmasından kaynaklı ciddi fıtık diye uzayıp giden hastalık adlarının yer aldığı yeminli bir ifade imzaladı. Özetle yerinden kalkması hayatına mal olabilirdi. Engizisyoncular raporu inandırıcı bulmayarak Galileo'nun kendi özgür iradesiyle Roma'ya gidebileceğine karar verdiler. Aksi takdirde tutuklanacak ve Roma'ya kadar demir kafes içinde götürülecekti. Bu noktada Papa'nın iradesine karşı çıkacak gücü kendinde bulamayan Grand Duke Ferdinando, Galileo'ya bir tahtirevan göndererek ve refakatine bir hizmetkar vererek bir kez daha rahat yolculuk etmesini sağladı. Durumunun vehametinin tamamen farkında olan 68'indeki Galileo, Arcetri'den ayrılmadan kısa bir süre önce vasiyetini hazırladı ve Paris'teki dostu Elia Diodati'ye uzun, hüzünlü bir mektup yazdı. 15 Ocak 1633 tarihli bu mektubun bir bölümünde şunları söylüyordu. Şimdi Roma'ya gidiyorum. Engizisyon tarafından çağrıldım. Bir süre önce diyalogumu toplattılar. Güvenilir kaynaklardan işittiğime göre Cizvit pederler yüksek çevrelerde kitabımın Luther ve Calvin'in yazılarından bile daha melun ve muzır olduğunu yaymışlar. Hem de bütün bunlar basım ruhsatı almak için Roma'ya şahsen gidip el yazmasını Kutsal Saray'ın efendisine sunmuş olmama. Kendisi de bunları büyük bir titizlikle incelemiş, üzerinde değişiklikler, eklemeler ve çıkarmalar yapmış, hatta basım ruhsatı vermiş, Floransa'da tekrar incelenmesini buyurmuş olmasına rağmen oluyor. Buradaki görevli değiştirecek bir şey bulamayınca, işini özenle yaptığını gösterebilmek için örneğin evren, nitelik, ilahi ruh gibi sözcükler yerine doğa, sıfat, tanrısal ruh gibi kelimeler koymakla yetinmiş ve bunu aksi halde başımın azgın düşmanlar ve amansız sorgucularla belaya girebileceği düşüncesiyle yaptığını söyleyerek mazur göstermişti. Nitekim dediği çıktı. 4. Kısım Roma, Villa Medici'deki Toskana Büyükelçiliğinin korumasında. 21. Endişe içinde haberlerinizi bekliyorum. Rivayetlerde iki mahkemeden söz edilmesine karşın, hatta uzmanlar ve ansiklopediler bile bu savdadır, Galileo sadece bir kez yargılandı. Kaynaklar Galileo'nun 1616'da Kardinal Ballermino'nun karşısına çıkartılışını, 1633'te Engizisyoncuların önünde diz çöktürüldüğü, hatta bazı anlatılara göre zindana zincirlendiği nispeten süreklilik arz eden ikinci sorgulamanın ön duruşması saymakla yanılmaktadırlar. Galileo yalnızca bir kez yargılandı ama bilimin din tarafından bastırılması, otoriteye karşı bireyciliğin savunulması, devrimcilikle kurulu düzen arasındaki çatışma, yeni radikal buluşların eski inançlara meydan okuması, düşünce ve konuşma özgürlüğünün hoşgörüsüzlüğe karşı mücadelesi açılarından bakıldığında sanki binlerce mahkeme vardı. Kilise hukuku ya da örfi hukukla ilgili yıllıklarda tarih boyunca bundan daha büyük sonuçlar yaratmış, daha anlamlı, daha tartışmalı, pişmanlıklarla dolu başka bir dava daha yoktur. Galileo'nun yargılanmasıyla ilgili karışıklık, gerçekte kaç mahkeme yapıldığı, zamanı, bizzat yargılamanın doğasındaki muğlaklıktan kaynaklanmaktadır. Galileo 1633 baharında ve sadece bir kez yargılanmış olmasına karşın delillerin en azından yarısı ve tanıklıkların çoğu 1616'nın tartışmalı olaylarını kapsamaktaydı. Tam da seçilen dilden ötürü suçlayanla suçlanan arasındaki yabancılaşma özenle tutulmuş mahkeme zabıtlarında bütün açıklığıyla görülmektedir. Savcının soruşturması el yazısıyla üçüncü kişiye hitaben ve Latince olarak özetlenmektedir. O nedenle sorular kağıt üzerinde yarı tarihsel bir niteliğe bürünürken, hangi yolla ve ne kadar süre önce Roma'ya geldi? Davalının birinci şahıs ağzından ve İtalyanca verdiği yanıtlar kısa ve mütevazı bir tınıdadır. Roma'ya Perhiz ayının ilk pazar günü bir tahterevanla geldim. Soru cevap makamında anlatılmasına karşın iki tarafta birbirine yakınlaşmaya yanaşmaz. Sanki birbirleriyle tokuşturulmak üzere sahneye çıkartılmış, her biri kendi bilinç akışını izleyen iki konuşmacısıyla mahkeme salonunun havasını yansıtan metin okurun sinirlerini germektedir. Galileo 20 Ocak 1633'te Roma'ya gitmek üzere Arcetri'den ayrıldıktan sonra yaklaşık iki haftasını yolda, İki haftasını da Aqua Pendente yakınlarında, ekmek, yumurta ve şaraptan başka yiyecek, içecek bir şeyin bulunmadığı oldukça rahatsız koşullarda karantinada geçirdi. Dolayısıyla kutsal şehire girmesi 13 Şubat pazar akşamını buldu. Urban Galileo'yu derhal hapishaneye atabilecekken Grand Duke Ferdinando'ya bir saygı işareti olarak ve Galileo'nun sağlık durumunu dikkate alarak Trinita del Monte Kilisesi'nin hemen yanında bulunan, Galileo'nun önceki ziyaretlerinde de sahiplerinden büyük misafirperverlik gördüğü Toskana elçiliğinde kalmasına izin verdi. Ev sahipleri Francesco ve Caterina Niccolini Galileo'yu onur konuğu olarak ağırlayarak içinde bulunduğu durumun güçlüğünü hafifletmeye çalıştılar. Büyükelçi Niccolini, Galileo'nun durumunu başından beri kendi davası gibi benimsemiş, Peder Riccardi'den, Kardinal Francesco Barberini'den ve çeşitli kereler en hırçın olduğu anlarda Papa Urban'dan ricacı olmuştu. Toskana'daki üslerine durumu şöyle açıklamıştı. Engizisyonla uğraşıyoruz. Orada işler çok gizli yürütülür ve üyelerinin bir teki bile yürürlükteki cezalar nedeniyle ağızlarını açamaz. Yine de bu şartlarda büyükelçi beklenebileceğinden fazlasını öğrenmeyi başarmıştı. Galileo evde Tanrı'nın kendisine biçtiği kaderi beklerken, Niccolini aklına gelen her yoldan eski dostuna yardım etmek için çeşitli kardinalleri ziyarete devam etti. Galileo bu ziyaretlerinde büyükelçiye eşlik etmeyerek elçilikte kaldı. Kardinal Barberini kendi emniyeti için evden çıkmamasını emretmişti. Galileo'yu yoklayan tek kişi, Engizisyon'da danışmanlık yapan Monsignor Lodovico adında biriydi. Galileo'nun elçilik konutundaki ikametinin birinci haftasının sonunda Niccolini'nin Monsignor Lodovico ile ilgili gözlemi şöyleydi. Bu kişi iki kez geldi. Kendi adına hareket ettiğini ve Galileo'yu ziyaret etmek istediğini söyledi. Fakat lafı hep mahkemeye getirerek çeşitli ayrıntıları tartıştı. Bana öyle geliyor ki bu kişi Signor Galilei'nin düşüncelerini, tutumunu ve kendini nasıl savunacağını öğrenmek maksadıyla gönderilmiş olmalı. Bu sayede ne yapacaklarını, nasıl bir yol takip edeceklerine karar verebilecekler. Kendisinde davasıyla ilgilenildiği izlenimi yaratan, ona cesaret veren bu ziyaretler bu yaşlı adamı rahatlatmış gibi görünüyor. Ancak zaman zaman bu zulmü çok garip buluyor. Sonraki iki ay boyunca Toskana Devlet Bakanı'na gönderdiği ustalıkla kaleme alınmış titiz mektuplarla mahkeme öncesi oturumlara ilişkin bir özet oluşturan Niccolini, bildiği her şeyi konuğuna anlattı. Engizisyon'un dosyaları arasında birilerinin Galileo'yu mahvetmeye yeteceğini düşündüğü uğursuz bir belge ortaya çıktı. Bu belge, Niccolini'nin büyükelçi tayin edilmesinden ve Urban'ın papa seçilmesinden önce, Ferdinando'nun ise Grand Duke olmasından çok daha önce, Galileo'nun 1615 Aralık ile 1616 Haziran'ı arasında Roma'ya yaptığı ziyaretin tarihini taşımaktaydı. Niccolini'nin açıklamalarına göre Galileo'nun Engizisyon'daki evrakları arasında yer alan bu eski pusulalar, Galileo'nun Kopernikus'u bir daha hiçbir biçimde tartışma konusu yapmaması için resmen uyarıldığını göstermekteydi. Dolayısıyla yeni bir kitapta Kopernikus'un kuramını hipotetik olarak ele almanın mümkün olup olmadığını yoklamak amacıyla 1624'te Urban'ı ziyaret etmekle gerçekte bu karara karşı gelmiş oluyordu. Daha da kötüsü, bu karardan kendisine bahsetme nezaketini göstermemekle Urban'ın güvenini kasıtlı olarak kötüye kullanmış gibi görünüyordu. O yüzden Papa'nın öfkeye kapılmasına şaşılacak bir şey yoktu. Galileo, Nicolini'nin sözünü ettiği pusulalarda fermanın ilanından hemen önce Kardinal Bellarmino'nun başlığı elinde olduğu halde kendisine yaptığı uyarıdan söz edildiğini anladı. Fakat merhum kardinalin uyarısı Nicolini'nin verdiği malumatta göründüğü kadar kesin değildi. Kopernikus'un kuramının hipotetik açıdan tartışılmasına imkan tanımaktaydı. Galileo'nun da Urban'dan bütün istediği konuyu hipotetik olarak tartışabilme özgürlüğüydü. Ayrıca kendisinin de yaptığı bundan ibaretti. Kendisini dinlediklerinde tamamen talihsiz bir yanlış anlamadan kaynaklanan bu meselenin çözüleceğine kuşku yoktu. Fakat Nicolini Galileo'yu sürükleyerek eşiklerine getirmeyi, işi gösteriye dökmeyi planlayan hazretlerinin ve Engizisyon'un masum birini tutuklayarak bir gaf işlemiş olduklarını kabul etmeyeceklerinden korkmaktaydı. Galileo üst üste tehditlerle Roma'ya getirildikten sonra şimdi sorguya çağrılmayı bekleyerek Toskana elçiliğinde pinekliyordu. Boşa geçen saatler evinden haberleri olan açlığını artırdı. Ne kadar ayrı kalacağını bilmediğinden Arçeliti'den ayrılırken evini kullanması için Grand Duke Ferdinando'nun kütüphanecisi ve o sıradaki veba salgınının vaka nüvisi Francesco Rondinelli'ye bırakmıştı. Rondinelli'nin kitabı Report on the Contagion in France During the Years 1630 and 1633, 1634'te salgının mucizevi bir şekilde son bulmasından sonraki yıl yayımlandı. Kahyasından ve hizmetçi çocuktan, La Pierre ile Giuseppe'den evin işlerini her zamanki gibi yapmalarını bekliyordu ve bütün şahsi ve evle ilgili işlerini çekip çevirmesi için Sor Maria Celeste'yi vekil tayin etmişti. Muhterem ve sevgili babam, 10 Şubat tarihli mektubunuz aynı ayın 22'sinde elime geçti ve bizim rahibinkiyle birlikte benim mektubumu şimdiye kadar almış olmanız gerektiğini sanıyorum. Bu mektuplarda bilmek istediğiniz bazı ayrıntıları bulacaksınız. Sizden Roma'ya varışınızla ilgili kesin malumat veren bir mektup hala gelmediğinden bu mektupları sabırsızlıkla beklediğimi tahmin edebilirsiniz efendim. Endişeyle haber beklediğimi bilmeniz için bir kez daha yazıyorum. Ayrıca ilişikte kanuni bir ihbarname gönderiyorum. 4-5 gün önce genç bir adam tarafından evinize getirilen bu ihbarnameyi Signor Francesco Rondinelli almış. Bana verirken mutlaka ödenmesi gerektiğini, aksi halde alacaklıdan çok daha hakaretamiz bir başka ihbarname geleceğini hatırlattı. Kimsenin böyle bir emire uymamazlık edemeyeceğini ekleyerek meseleyi kendi çözmeyi önerdi. Bu sabah ona 6 skudo verdim. O da parayı Vincenzo'ya vermek yerine siz yapılması gerekeni söyleyinceye kadar hakime emanet etti. Belli ki kuzen Vincenzo Landucci Galileo'ya dava açmak için kimi bahaneler bulmuştu. Signor Francesco gerçekten çok hoş ve tedbirli biri ve evinizi kullanmasına izin verdiğiniz için durmadan size duyduğum minnettarlığı dile getiriyor. La Piera'dan duyduğuma göre kendisine ve Giuseppe'ye üstelik yemekleri için bile çok nazik davranıyormuş. Kalan ihtiyaçlarını da talimatlarınıza uygun olarak ben karşılıyorum. Giuseppe önümüzdeki Paskalya'da ayakkabıya ve çoraba ihtiyacı olacağını söylüyor. Ona kalın, kaba pamuktan ya da iyi cins yünden bir çorap örmeyi düşünüyorum. La Pierre sık sık bir balya keten kumaş sipariş etmek istediğinizden söz ettiğinizi iddia ediyor. Mutfağınız için size daha önce yapacağımı söylediğim kalın bir örtü dokumak için biraz keten alacaktım ama bunun üzerine vazgeçtim. Siz aksini söylemediğiniz sürece satın almayacağım. Bahçedeki asmalar Giuseppe'nin babasının elinde çok güzel olacağı benziyor. Herkes onun bu işte iyi olduğunu söylüyor. Signor Rondinelli de yardım edecek. Salatalıkların da çok güzel olduğunu duydum. Giuseppe'ye acımaya başlamadan pazarda satmasını söyledim. 70 adet turunç 4 liret ediyor. Anladığıma göre bu meyvenin pek yararlı olmadığı düşünülürse epey iyi bir fiyat. Portekiz portakallarının 100 tanesi 14 kraziye gidiyor. Şimdiye kadar 200 tane sattık. Giderken bıraktığınız yeni fıçılanmış şaraba gelince, Signor Rondinelli her akşam biraz alıyor. Bu arada da şarabı iyileştirmeye çalışıyor dediğine göre kısa bir süre sonra olağanüstü güzel olacakmış. Bana bıraktığınız eski şarabın birazını şişelere doldurdum ve La Piera'ya kendi küçük fıçılarındaki bittiğinde Giuseppe ile buradan içebileceklerini söyledim. Zira son zamanlarda manastırda oldukça iyi şarap elde ettik ve sağlığımız da yerinde olduğundan bir yudum bile içmedik. La Brigida'ya her cumartesi bir Giulio vermeye devam ediyorum ve bu iyiliğin gerçekten hora geçtiğini düşünüyorum. Çünkü çok muhtaç durumda ve çok iyi bir kız. Suor Luisa, Tanrı onu korusun, biraz daha iyi. hala günahlarından arınıyor. Son mektubunuzdan, hastalığıyla yakından ilgilendiğinizden haberdar. Size bütün kalbiyle teşekkür ediyor. Onu seveceğinize dair bana söz vermiş olduğunuzu belirtmenize karşın, o bu duygunun kaynağının kendisi olduğu iddiasında. Ona bu onuru vermekte benim için bir beis yok. Çünkü onun sevgisi sizinkiyle aynı kaynaktan, bendenizden çıkıyor. O yüzden bu tatlı sevgi rekabetinden gurur duyuyor ve çok değer veriyorum. Her ikinizin de bana duyduğu sevginin büyüklüğünü daha açık biçimde fark ettikçe, bu hayatta herkesten ve her şeyden çok sevdiğim iki insan arasında karşılıklı el değiştirmekle bu sevgi daha da serpilerek büyüyor. Yarın sevgili Sir Virginia Canicia'mızın ölümünün 13. günü. Size son yazdığımda çok ağır hastaydı. Bir de ondan sonra orgu çalan üç rahibenin en yaşlısı, Scarcella Puccin hocası, sessiz, sakin, gerçekten iyi bir rahibe olan Sor Maria Grazia Del Pace fena ateşlendi. Doktor kendisinden ümidi kesince kaybımızın acısıyla hepimiz çılgına döndük. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Mektuplarınız, eminim şimdiye kadar Bocchinerili beylerin bulunduğu Pisa'ya varmışlardır. Gelir gelmez yeniden yazacağım. Size, malum dostlarımızla, özellikle Sir Arcangela, Signor Rondinelli ve buraya geldiğinde hep sizi soran Doktor Ronconi ile birlikte bütün kalbimle selamlarımı gönderiyorum. Tanrı sizi korusun ve her daim mutlu etsin. San Matteo, 26 Şubat 1633. Sizi çok seven kızınız, Sir Maria Celeste Galilei. Floransa'dan henüz dönen Signor Rondinelli ile avukatla görüştüğünü ve 6 Scudo'nun Vincenzo Landucci'ye ödenmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi. Böyle yapılacak. Bu konuda sizin talimatınızın ne olduğunu bilmediğimden karara gönülsüz razı oldum. Sir Maria Celeste'nin ilk kez bu mektubunda sanki fiziksel ayrılığa ve Galileo'nun durumunun belirsizliğine rağmen onları birleştiren bağları vurgular gibi imza yerinde soyadı da bulunmaktaydı. Daha önce sadece 2 kez G harfini eklemiş ama hiç tamamını yazmamıştı. Bu mektubun tarihi Şubat'ın 26'sı, bir yıl dönümüne aitti ve Engizisyon'un önüne çıkmayı bekleyen Galileo da bu tarihi gayet iyi hatırlamış olmalıydı. Kardinal Bellarmino 17 yıl önce aynı tarihte Galileo'yu sarayına getirterek Kopernikus'un öğretisine inanmayı bırakmasını tembihlemişti. Yine başkalarıyla birlikte bir anda kardinalin odasında peyda olan Engizisyon'un eski genel komiseri tarafından hemen hemen aynı anda benzer bir uyarı daha yapılmıştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra ferman çıkartılmış ve ardından şerir dedikoducular Galileo'nun kardinalin karşısında nedamet getirdiğini yaymaya başlamış. Bunun üzerine Galileo da bizzat kardinalden durumu tekzip edecek bir açıklama istemek zorunda kalmıştı. Galileo, Kardinal Bellarmino'nun bu mektubunu yıllar yılı saklamış ve Roma'ya gelirken diğer yazışmaların kopyalarıyla birlikte yanında getirmişti. Bütün Şubat ayı Engizisyoncuların önüne çıkartılmayı bekleyerek geçti. Bu arada Sir Maria Celeste de kendini yaklaşan sorgunun sonunda Galileo'nun daha ünlü biri olmasıyla neticelenecek ve sessiz sedasız atlatılacak bir ara döneme indirgenebileceğine inandırmıştı. 5 Mart tarihli mektubunda davanızın şu ana kadar sessiz sedasız görülmekte olduğunu duyunca, Kutsal Meryem'in şefaatiyle ve Tanrı'nın yardımıyla hep ümit ettiğim gibi bunu mutlu ve hayırlı bir sonuca delalet ettiğini düşünerek seviniyor, bir kez daha Rabbime şükrediyorum. O zamana kadar sakince kutlanan doğum günü dışında Galileo Roma'da olağan dışı bir şey yaşamamıştı. Kendi beyanları dahil bütün mahkeme boyunca yaşı 70 olarak ifade edildiyse de 69 yaşındaydı artık. Büyükelçi Nicolini 6 Mart tarihli mektubunda geçen mektuplarımda yazdıklarım dışında Signor Galilei hakkında siz majestelerine söyleyebileceğimiz başka bir şey yok. Belki şunu ekleyebilirim. Hep evde oturmak çok zararlı olacağından biraz idman olsun diye zaman zaman Trinita bahçesine girmesine izin verilmesini ayarlamaya çalışıyorum. Ancak şu ana kadar başvurularıma herhangi bir cevap alamadığım gibi bu konuda umutlu olabilir miyiz onu da bilmiyorum.